You're with SBS Radio.
Yavuz Bey, 2019'un bu ilk görüşmesinde Türkiye ekonomisinin 2018'i nasıl kapattığıyla başlayalım lütfen.
Evet, aslında en çok merak edilen veriler açıklandı. Onda enflasyon verileriydi. Biliyorsunuz enflasyon %25'te son 16 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı 2 ay önce. 2018'i %20.30 enflasyonla kapattı Türkiye tüketici fiyat endeksinde. ÜFE'de ise, üretici fiyat endeksinde ise 33.64 oldu. Biliyorsunuz Berat Albayrak bu ekonomik kriz sonrasında bir yeni ekonomi programı açıklamıştı. Orada belirlen hedeflerin birazcık altında kaldı. Yani o program başarıyla uygulanmış oldu. Diğer taraftan üretici fiyatlarında hala enflasyonun çok yüksek olduğunu görüyoruz. Peki önümüzdeki yıl beklentine, önümüzdeki yıl %15'lik bir enflasyon beklentisi var. Ama şunu söyleyebiliriz, Türkiye'de memurlar, emekliler, işçi emeklileri, bütün çalışan kesim bu enflasyon rakamlarını bekliyordu. Çünkü bu enflasyon rakamlarına göre son 6 ayda ortaya çıkan fiyat artışlarına göre maaşlarında zam olacaktı. O çerçevede bir artış beklentisi var. Tabii çalışanların geçmişten gelen özellikle gıda fiyatlarındaki artış nedeniyle kar gelirlerin ciddi bir sorunu var. O pahalılaşmanın getirdiği bir fakirleşme söz konusu. Aynı zamanda piyasalardaki durgunluk hala atlatılabilmiş değil. Son 3 ayında 2018'in bir eksi büyüme, negatif büyüme beklentisi hala hakim. Bunun 2019'un ilk 3 ayına yansıması da büyük ihtimal. Hala insanlar birbirlerine vadeli mal alışverişinde tereddütlü davranıyorlar. Buna ilişkin önlemlerin de 31 Mart'tan sonra biraz da içinde acı reçetenin maddeleri de olan önlemlerle birlikte açıklanması bekleniyor. Ama hükümet açısından bakıldığında 3 aylık hedeflerin tuttuğu bir sonuçla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz.
Buradan yerel seçimlere geçelim ve ittifaklarla başlayalım. Gerek Cumhur İttifakı gerek Millet İttifakı'ndaki görünüş nedir?
Cumhur İttifakı'nda Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti'nin son derece hassas davrandığını bir olayla birlikte tekrar gördük. O da Samsun. Samsun'da MHP'li bir milletvekili Erhan Usta daha önce muhalefetle birlikte mecliste hareket ettiği gerekçesiyle grup başkan vekiliydi. Görevden alınan bir milletvekili. Samsun'da ittifak müzakereleri yapılırken AK Parti'nin yaklaşımından rahatsız olarak kamuoyuna bir açıklama yaptı. Bizim Samsun'da oyumuz zaten iyi. Tek başımıza girsek Büyükşehir'i bile alabiliriz. Ama AK Partililer bize karşı rasyonel davranmıyorlar diyerek bir şikayetini kamuoyu önünde dile getirdi. Bunun üzerine acaba ne oluyor? İttifakta bir çatırdama mı var? Çünkü rest ile jest arasında bir harf farkı var. Onu Devlet Bahçeli de gündeme getirdi. Biz tek başımıza da bir şeyiz dedi Erhan Usta. Bunun üzerine Ankara devreye girdi. Devlet Bahçeli Erhan Usta'yı disipline sevk etti. Bu açıklamaları yaptığı için. Ayrıca Samsun İl Başkanı'nı da görevden aldı. Hemen peşinden de AK Parti'nin il başkanı yaptığı açıklamalar ve müzakerelerdeki tutumu nedeniyle görevden alındı. Yani ittifaklarda özellikle Cumhur İttifakı'nda son derece net bir duruş var Ankara'da ve genel başkanlar nezdinde. Diğer taraftan Millet İttifakı orada da karşı tarafın bu hassas davranışı üzerine ittifak alanının genişlediğini görüyoruz. Görüşmeler devam ediyor. Orada da 8-9 ilde ittifak için anlaşma sağlanmıştı. O il sayısının artması bekleniyor. Hatta belki Türkiye genelinde birçok noktada artık İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin ittifakı karşısında MHP ile AK Parti'nin ittifakı olacak şu sıralarda.
Buradan Suriye'ye yönelik olası operasyona geçecek olursak, bu operasyonu herhalde Fırat Kalkanı ve Afrin operasyonlarının en önemli ismi İsmail Metin Temel'in pasif göreve alınmasıyla değerlendirmek gerekir. O konudaki görüşler neler?
Evet, İsmail Metin Temel 24 Haziran seçimleri öncesinde Malatya'da katıldığı bir toplantıda Cumhurbaşkanı'nı dinlerken Cumhurbaşkanı muhalefetle ilgili eleştirilerini ortaya koyduğunda alkışlayan grubun içindeydi. Şimdi o paşa Afrin operasyonunun, Fırat Kalkanı operasyonunun kahramanı olarak iktidar partisi tarafından dile getirilen paşa, destek verilen paşa Ankara'ya pasif bir göreve alındı 2. Ordu Komutanlığı'ndan. gerekçe resmi olarak açıklanmadı ama kulislerde Türkiye'nin yapacağı yeni operasyonun zamanlamasına, diplomatik girişimlerin yeterince olgunlaşmadığına ilişkin bir itiraz olduğu gerekçesiyle hem Ankara'da üstleriyle hem de Milli Savunma Bakanı ile ayrı düştüğü iddiaları var. Yani bu operasyonu yapacaksak uluslararası bir konsensüs sağlanmalı, iklime dikkat edilmeli, daha önceki operasyonlardan daha zor bir durumla karşı karşıyayız. Amerika'nın YPG'ye yönelik silah desteği söz konusu, ağır silahlarla ilgili bu sorunu da göz önünde bulundurulmalıyız gibi bir takım tereddütleri ortaya koyduğu gerekçesiyle pasif göreve alındığı iddia ediliyor. Ama söyleyebileceğimiz tek şey Türkiye'nin bölgeye yönelik askeri hazırlığının devam ettiği ve durumu, dengeleri kontrol ederek bir operasyon hazırlığı içinde olduğudur.
Yavuz Bey, Avustralya'da da benzer bir uygulama var ve Türkiye'deki uygulamayla dinleyicilerimizin karşılaştırabilmesi açısından soruyorum. Poşet yasağı, alışveriş poşetlerine yasak geldi Türkiye'de. Türkiye'deki uygulama nasıl ve nasıl karşılandı?
Vallahi Türkiye'de son dönemde herhalde en çok tartışılan konu diyebiliriz. 2019'un başlamasıyla birlikte marketlerde poşetler parayla satılmaya başlandı. 25 kuruş ve tüketicilerin çok ciddi isyanı var buna. İşte marketteki poşetlerin üzerinde reklam olması, o reklamın bedava yapılması, parayla satılması, bunun yerine herhangi bir alternatif önerilmemesi, bir hazırlık yapılmaması, yani plastik doğaya zararlı, doğru, bununla mücadele için toplanan paraların bir bölümü kullanılacak, buna ilişkin destek de var. Buna herkes katılıyor ama alternatif ne olacak? Yani insanlar oraya gittiğinde fileyle mi gidecekler, poşetle mi gidecekler? Bazı marketler poşetle girmek yasak, pazar arabasıyla girmek yasak gibi yazılar asıyorlar kapılarına. Buna da isyan var. Yani bir hazırlıksız yeni bir düzene geçme konusunda isyan olduğunu söyleyelim. Tabii sosyal medyada en çok konuşulan konu bu. Ama sonuçta hayata geçti. Her bir poşet için 25 kuruş ödenecek. Bunun 15 kuruşu doğayı korumak için yetkili devlet kurumlarına gidecek. 10 kuruşu da maliyet olarak değerlendiriliyor. Ama henüz tam olarak oturmuş değil. Hatta bir takım espriler de var. Poşetle marketten malzemeleri alıp sonrasında ben buna para verdim, beğenmedim, arızalı çıktı deyip poşetleri iade edenler, iade kişilerini sosyal medyada paylaşanlar bile var. Ama şu anda bir geri adım atılacakmış gibi havanda olmadığını söyleyelim. Bir takım yorumlarda da Türkiye'de vergi verenler vergilerine poşette ödedikleri para kadar sahip çıksalardı birçok sorun ortadan kalkacaktı biçiminde. Yani tepki ve tartışma o derece büyük Türkiye'de, hiç karşılaşılmadık noktada. Ancak uygulama devam ediyor. Resmi makamlardan bundan geri adım atılacağına ilişkin bir açıklama henüz yok. Ancak yaşanılan sıkıntılar neticesinde bir takım yeni önlemler gelebilir mi? Mesela geri dönüşümü mümkün olan bir takım poşetler, işte ne bileyim kağıt poşetler devreye girer mi? Marketler buna ilişkin önlemler alır mı? Bu beklenti içinde olduğunu söyleyebiliriz tüketicilerin. Ama bir karmaşa var. Karmaşanın sonunda da tüketicilerin cebinden aldıkları her bir poşet için 25 kuruş çıkıyor. Bu da gerçek olarak ortada duruyor.
Yavuz Bey, çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Yavuz Ohan'dan Türkiye değerlendirmesini dinledik. Alışverişlerde poşet kullanımını caydırmak için 25 kuruş bedel alınması konusu Türkiye'nin öne çıkan konusu şu anda. Bu konuda Avustralya'dan sosyal medyada paylaşım yapan Halil Babilli, "Geçen yıl poşet bizde de paralı oldu. Halkın bir kısmı celallendi. Hatta kasiyer döven bile oldu. Şimdi kimse poşetin bedava olduğunu hatırlamıyor. Alışırlar" diye yazmış. Türkiye'den Babilli'ye yanıt veren Erol Dilmen, "Avustralya'da paralı poşet yüzünden kasiyer dövülüyorsa, bizde alışana kadar çok daha büyük olaylar yaşanır. Çok kasiyer telef olur" diye görüş bildirmiş. Canan adlı paylaşımcı da, "Emniyet kemeri takma ve sigara yasağı daha zor konulardı. Poşet konusu kısa zamanda yola girer" diye yazmış. Şimdi dinleyeceğiniz videoda aynı konuda sosyal medyada paylaşılanlardan biri.
Evet, Türkiye'de artık poşetler 25 kuruştan satılacak ve herkesin dilinde poşet 25 kuruş olmuş. Bu nasıl olabilir? Şu anda Türkiye'de tartışma konusu poşet 25 kuruş olmuş. Bu nasıl hükümet? Bu nasıl devlet? Hainler, soydunuz bizi. Hırsızlar, Çevre Bakanlığı neredesiniz? 25 kuruşu asla ödemem ben. Hainler! Ya be cahil be saf kardeşim benim. Saldıracak başka konu mu bulamadın da poşet üzerinden politika yapıyorsun? Yoksa senin amacın mı başka bir şey? Ya öve öve bitiremediğiniz Avrupa'da yaşadığım Almanya'da bildim bileli biz burada poşetlere, plastik çantalara para veriyoruz. Ne için yapılıyor bunlar? Çevreyi kirletmeyelim diye millet para verdiği zaman daha hassas davranıyor plastikle, poşetlerle. Böyle savurmuyor dışarı doğru. Millet alternatiflere yöneliyor, filelere, bez çantalara. Yahu gezi olaylarında ağaç kesiliyor diye ortalığı duman edenler şimdi ise poşet 25 kuruş olmuş. Unuttular çevreciliği falan filan. Hepsi hikaye.
Bu da Amasya'da bir yerel televizyonda yayınlanan vatandaşın görüşü.
Düşüncelerim çok kötü. Dün sabah güme gittim, el arabasına girdim. İki tane püskürt aldım, dört tane Nescafe'ni el arabasına çıkarttım. Çok ayıp bir şey, yani olmayan bir şey yaptılar. El arabasına da utandılar, bana poşet verdiler bedava, almadım poşeti de. Ondan sonra 100 lira gittim, 100 lira da aynısı el arabasına gittim. Orada da iki tane sakız aldım, el arabasına koydum. Ya ayıp oluyor falan dediler, niye ayıp olsun? Poşet paranı olur mu dedim. Öteber alıyorsun, öteberimi koyacaksın. Biri de çekedini çıkartmış, çekedin içinde ceplerine doldu öteberleri, kucağına.
sbs.com.au